Ayrım 11, liste, Timur Soykan, sayfa 96. Onur ve Mert birbirlerinin fikirlerinden habersiz ülkenin doğusunda kelle koltukta verdikleri mücadeleye gösterilen bu vefasızlığa gereken cevabı vermenin hayalini kuruyordu. Sahil yolundan inşaat şantiyelerinin dizildiği otoyola çıktıklarında, kırgınlıklarının sessizliğindeydi cinayet şubeye zimmetli devlet otomobili. İstanbul Boğazı'nın ıssız köşesinde Karadeniz'i gördüklerinde Çavlan kararını vermişti. Ekibine tam güvenmeden bu işin içinden çıkmak imkansızdı. Maktul cemaatin içindeki MİT ajanıydı diyerek devlet içindeki ölümcül çatışmayı anlattı. Hakan'ın cemaatin örgüt şemasının peşinde olduğunu söylediğinde komiserler aradıkları listenin ne olduğunu çözmüştü. Çavlan teşkilatın hali malum, cemaatçiler her yerde dediğinde onun onlarca sorgusuna tanık olmuş iki polis şu anda sorgulandıklarının bilincindeydi. Onur gür kirpi saçlarına avucunu sürerken amirinin kendisine dair şüphesini sindiremiyordu. Cemaatçi değilim ama beni farklı tanıdıysan bir sözün yeter, giderim dedi. Mert'in öne çıkıp büyük ağzından ortağından aldığı cesaretle iddialı sözler döküldü. Çok şükür kimseye yanaşmadık, hep işimizi yaptık ve İstanbul'a beraber geldik. Ama benden şüphen varsa hemen tayinimi isterim. Çavlan sistemkar yanıtlara anlayışla yaklaşacak değildi. Alınganlıklara harcayacak vakit yok diyerek konuyu kapattı. Çavlan Boğaz'ın Karadeniz çıkışının manzarasını arabanın arka koltuğuna kurulmuş izlerken Hakan'ın cep telefonunun inceleme sonuçlarıyla ilgili halen aranmadığını hatırladı. 2 dakika geçmeden cep telefonu çaldı. Devlet disipliniyle iyi geceler amirim, ben teknik bürodan Evren Esen diyen genç sesli adama hemen konuya girmesini emretti.
Amirim, cep telefonlarının rehberlerinde bulunan numaraların dökümünü aldık. Telefonunun hafızasında hiç mesaj yok. Son arama kayıtlarını da çıkarttık ve mailinize gönderdik. Geçmişe dönük kayıtlar için GSM operatöründen maktulün görüştüğü telefon numaralarının dökümünü istemeniz gerekecek.
Topladığı verileri Onur'un mailine de göndermesini emrettikten sonra bilgisayar incelemesinin sonucunun ne zaman geleceğini sordu.
Yarın öğleni bulur amirim.
Yanıtına sinirlendiğini belli eden bir nefes üfledikten sonra sessizliği inadına uzattı ve telefonu Evren'in suratına kapattı. Denizi izleyerek sakinleşti. En lüks eğlence mekanlarının, lüks otellerin, sarayların, yalıların, köprü ayaklarının, binlerce insanın dizildiği Boğaz kıyısının sonundaki bir balıkçı köyüydü Anadolu Kavağı. Sahilinde açılan lokantalar, hafta sonu sokakları dolduran otomobiller, dev kentin köyün üzerine geldiğinin ve onu da yutup yok edeceğinin işaretleriydi. Çavlan'ın evi memleketine benzeyen köyde ağaçların arasına kaçak dikilmiş bir apartmanın en üst katındaydı. İstanbul'a yıllar önce göç eden amcası bu daireyi almış ve ailenin gururu yeğeni tayinle gelince kiracıyı çıkartıp uygun bir bedelle ona kiralamıştı. Onur Çavlan'ın evine ilk geldiğinde dik tepenin eteğindeki apartmana bakmış, Drakula'nın şatosu demişti. Mert abirini eve her bıraktıklarında olduğu gibi Onur'un o sözünü hatırladı ama bu kez çok daha gerçekçi bir tespitti sanki. Patronu araçtan indirdikten sonra kader ortağıyla yeni durum hakkında yapacakları kritikler ve dedikodular için sabırsızdı. 6. Bölüm. Çavlan ikizleri uyandırmamak için kilidi yavaşça çevirmiş, kapıyı sessizce kapatmıştı. Doğduklarından beri kızlarının uykusunu izlemek en büyük keyfiydi. Dev adımlarında komik görünen bir sessizlik azmiyle odalarına girdi. 2 minik yatağın arasında bağdaş kurarak bebeklerinin sıcak nefeslerini dinledi. Zeynep çocukların odasının kapı aralığından kocasının demir iskeletli bir makine olmadığını gösterdiği o nadir anı zevkle seyrediyordu. Rize'de görücü usulü buluştuklarında bir dershanede öğretmenlik yapıyordu Zeynep. 1,5 saat sadece o konuşmuş, heybetli adam sessizliği de onda büyük merak uyandırmıştı. Çocuk aklıyla kapıldı, çekici gizemin etkisiyle olur demişti çöp çatanlara. Duygularını içine gömmüş adamdan bir sevgi sözcüğü alabilmek umuduyla yıllarını eba etmişti. Annesi hep ruhu içine kaçmış bu adamın derdi ve kocasına en iyi anlatan sözler de bunlardı. Hakkari de o bombalı saldırıdan yaralı kurtulmuş ama ruhu sanki tamamen ölmüştü. Yanındaki 3 polis şehit düşmüş, o da yüzü eli ve gövdesinde derin yara izleriyle sanki bir daha hayata dönememişti. Çocuklar doğduktan sonra kocasının taştan teninden ruhunun sızmaya başladığını görmüştü. Çavlı'nın dudaklarında daha önce neredeyse hiç görmediği gülücükler her şeyin değişeceği umudunu doğurmuştu içinde. Ancak 1,5 yıl önce Hatay'daki o katliamı soruştururken ruhu yine karanlığa gömüldü. Uykularından kabus çığlıklarıyla uyanmaya başladı. Şimdi yere oturmuş, boynunu bükmüş, kızlarının nefesini dinlerken sırtı dönüktü ama yüzünde bir sevgi ifadesinin olmadığını biliyordu karısı. Üstelik çocuklara yemeklerini yedirirken televizyonda Beyaz Köşk'te işlenen cinayeti duymuş ve cep telefonunu defalarca aradı, kocasına ulaşamayınca endişe içinde saatlerce beklemişti. Fısıltıyla "Aç mısın?" diye sordu. Omuzlarının ardına gömülmüş kafasını evet anlamında salladı Çavlan. Karısı masayı kurarken sandalyesine oturdu ve hiçbir şey söylemeden büyük ekmek lokmalarını taze fasulyenin suyuna bandırarak yemeye başladı. Onları dışarıdan biri görse küs olduklarını zanneder, hayatlarının bu kadar sessiz olabileceğine inanmazdı. Zeynep bazen aylarca bu sessizliğe boyun eğer, bazense kocası yüzünde hiçbir dinleme emaresi olmadan kısa karşılıklarla geçiştirmeye çalışsa da konuşarak direnirdi. Karşısına oturup önce çocukların bugün yaptıkları sevimlilikleri neşeli bir sesle anlattı. Alışveriş zamanı gelmişti ve lazım olanları sessizliğe inat sıraladı. Sonunda sesinin en ciddi tonuyla "Cinayeti sen mi soruşturacaksın?" diye sordu. Çavlan ekmeği bölerken evet dedi, bugün başbakan bizzat görevlendirdi ama hiçbir delil bulamadık. Bu işi çözemezsem yeniden taşınmamız gerekecek. Sadece tek kelimeyle yetinmeden konuşması karısı için sürprizdi. Kötü haber veren ağza mutlulukla bakıyordu Zeynep. Onunla konuşmayı o kadar özlemişti ki acınası yalnızlığıyla gözleri nemlenirken kocasının en çok ihtiyaç duyduğu sözler ağzından döküldü. ''Elinden geleni yaparsın, olursa olur, olmazsa olmaz. Dünyanın sonu değil ya.'' Karısının yumuşak sesi ona hep çok iyi gelirdi. Karanlık, sessiz hayatının en büyük kurbanı oydu ve bu şen kadının yıllardır ona katlanmasını hayret ediyordu. Yemekten sonra fişlerle dolu torbayı, deri kaplı defterini ve kalemini sehpanın üzerine koydu. Cinayeti aydınlatacak ipucu bu küçük kağıt destesinde de değilse, başbakanın aşağılayan, değersizleştiren haliyle yüzleşeceğini biliyor ve bundan çok korkuyordu. Hiç kullanılmamış büyük kristal kül tablolarını, köşeleri aşağı sarken beyaz dantelleri sehpanın üzerinden alıp yere bıraktı. Torbayı ters çevirip kağıt parçalarını cila ile koyu kahverengi parlayan sehpaya döktü. Zeynep'in onun için demlediği çayın buğulu kokusu evi doldururken koltuğa yaslanmış, kaderini belirleyecek dağınık kağıt parçalarına uzaktan bakıyordu. Bunların kimsesiz ve şimdi adli tıbbın soğuk demir masasında yatan bir çocuğun büyük acısının batıl hatıraları olduğunu düşündü. İçini kaplayan acıma hissi öfkeli bir adalet arzusunu coşturdu. Katilini yakalayacağım çocuk diye zihninde konuşurken adaletin sadece polisler, sorgular, devadliye binaları, yargıçlar ve cezalar değil de bir duygu olduğunu hissediyordu. Kendini kanıtlama hevesinden, başarısızlık endişelerinden tiksinirken adaletin önündeki en büyük engelin ne olduğunu biliyor ve bu insan zaaflarından örülü devlet çarkından nefret ediyordu. Mürekkepleri, boyutları, çeşit çeşit fişleri ayırırken namlusu katilin alnının ortasındaymış gibi şevkliydi. Zeynep çay bardağını sehpanın köşesine bırakırken ipucu peşindeki kocasına yardım edip çok önemli bir delili birlikte bulma hayali kuruyordu. varlığına küçük bir ilgi bile bahşetmeyen Çavlan'ın yanından sessizce uzaklaşırken uykuya, cinayetin izinde katile yakınlaştıkları bir hayalle yatacaktı. Uykunun boşluğuna düştüğü anda yine zihnindeki o şeytan aslında bu gizemi halen içten içe sevdiği gerçeğini yüzüne vuracak ve bunu düşünmekten kaçacaktı. Salonun kapısından çıkmadan önce bir bakış yakalama umuduyla döndüğü kocası yüzü kadar donuk ve yavaş hareketlerle fişleri tarih saat sırasına diziyordu. Çavlan hemen hepsinin Hakan'ın son 11 gününe ait olduğunu görmüştü. Hakan'ın ölümüne gittiği yolda önemli bir durak olduğunu anladığı mürekkebi, boyutu, aynı fişleri fark etmişti. İlk dikkatini çeken lacivert mürekkebi, ucuz kare kağıtla dağılmış börekçinin yazar kasasından çıkanlardı. Çalışma disiplini sayesinde anlık meraklarının peşinde dikkatini dağıtmadı, tarih saat sıralamasını bitirdi. Soğumuş çayından kocaman bir yudum alırken işinden aldığı büyük hazza hazırlanıyordu. Politik hesaplardan, üzerine çöken büyük baskılardan kurtulup nihayet gerçek işine dönmüştü. Hiçbir duyguya değişmeyeceği bir keyifti küçük bilgilerden büyük gerçeğe ulaşmanın tatmini. Tepesinde Akdeniz börek yazan kare fişi aldı. 10 Nisan 2012 tarihinin karşısında saat vardı 10.37. Ölü çocuğun iki poğaça yediği ve bir büyük çay içtiği tek sıra şeritlerde yazıyordu. Adres İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasının yanından Fatih'e tırmanan yokuş caddenin üzerindeki 76 numaralı börekçiydi. Fişler 5 gün boyunca ayın 15'ine kadar her sabah saat 10 sıralarında Hakan'ın kahvaltısını burada yaptığını anlatıyordu. Sadece Nisan'ın 13'ünde börek yemiş, sonra iki poğaçasına geri dönmüştü. Cinayeti soruştururken kurbanı tanır dedektif, börek yediğini sevmediği bir anı bilmek dedektifle maktulü yakınlaştırır, katile öfkeyi büyütür. Çavlan'ın zihninde Hakan'ın tuvaletin soğuk beyaz zemininde yatışı canlandı. Çocuğun canlı olduğu Akdeniz börekçisinin güvenlik kamera kayıtlarını izlemek için o kadar sabırsızdı ki bir an eli cep telefonuna gitti. 10 ile 15 Nisan arasında öğle yemeğini yediği adresi gösteren bir fiş yoktu. Ayın 14'ü ve 15'inde Fatih'in ana caddesindeki hamburgerciden akşam yemeğini aldığını büyük ve kare fast food fişleri gösteriyordu. Bir hamburger ve kola o anlarda yalnız olma ihtimalini güçlendiriyordu. Beşinci yudumunda çayını bitirirken Hakan'ın 5 gün boyunca Akdeniz Caddesi yakınındaki bir yerde olduğundan emindi. 11 ve 15 Nisan akşamı kesilmiş evinin yakınındaki marketin geniş ebatlı fişi, makarna, yumurta, kola, cips, birkaç konserve, bolca ekmekle bekar evinin alışverişini sergiliyordu. 12 Nisan'a ait silik fiş Hakan'ın çalıştığı İstanbul Üniversitesi'ne açılan Beyazıt Meydanı'ndaki büfenin yazar kasasından çıkmıştı. Saatin 16.43 olduğu yazıyordu. Öğrenci olayları nedeniyle devletin gözünün eksik olmadığı meydanda bu anın görüntüsünü bulacağından şüphesi yoktu. Fişte 2 tost ve 4 çay vardı. Bu iştahsız adamın yalnız olmadığı ihtimalini güçlendiriyordu. Defterindeki satırın başına yıldız çizerek bu anın önemini vurgularken Hakan'ın izinliyken üniversiteye neden gittiğini merak etmişti. Nisan'ın 16'sı ve 17'sinde evinin olduğu Bakırköy'de iki ayrı pastanede kahvaltı yapmıştı. Tek kişilikti yemeği. Ayın 18'inin sabahı saat 8.38'de Bağcılar'daki bir lokantada içilmiş çorbanın fiyatının yazılı olduğu alışveriş fişini görünce delillerin bolluğuna şükretti Çavlan. Bağcılar'a kimin yanına gittiğine dair bir merak kapladı içini. 18, 19 ve 20 Nisan'da aynı lokantada öğlen yemeğinin 50 liralık fişlerini de görünce Hakan'ın yanında birilerinin olduğundan emindi ve güvenlik kameralarının açılarının delilleri kaydetmiş olması için dua ediyordu. 20 Nisan saat 20.37'de kesilmiş akaryakıt fişini eline aldığında bu anın görüntüsünü bulacağına da şüphesi yoktu. Maktulün akşam vakti yaptığı yolculuktan önemli bir delil yakalayacağını seziyordu. Sehpanın üzerinde Hakan'ın öldüğü güne doğru giden sadece iki fiş kalmıştı. Masaya servetini koymuş bir kumarbaz kadar heyecanlı, üstteki kağıdı kendine doğru çekti dedektif. Diğer fişlerden çok daha küçük dikdörtgen kağıtta Green'in en düşük tonundaki harf ve rakamlar güçlükle seçiliyordu. Büyük önemiyle tezat görünüşteki kağıt parçasında Berlin kopi yazısını zorlukla okurken tarih sıralamasını yaptığı sırada bu fişteki 21 Nisan gününü zor gördüğünü hatırlamıştı. Yazar kasanın minik harfleriyle fotokopi ve şeffaf dosya yazılarını okuduğunda hafiyelik zevkinin doruklarına ulaştı. Defterine büyük bir yıldız karalayarak yanına 21 Nisan yazdı ve küçük gözlerini daha da kısarak okuduğu saati ve adresi not aldı. Saat 17.33 Mecidiyeköy. Pantolonunun arka cebinden çıkardığı cüzdanının içindeki şeffaf bölüme fişi özenle yerleştirirken cinayet nedeni listenin kopyalandığını biliyordu. Berlin kopiden çıkan Hakan'ın listeyi götürdüğü yeri bulmaya mobeseler yetebilirdi. Bu büyük deliğinin sadece kendi elinde olmadığını, fişleri olay yeri inceleme fotoğrafçısının da görüntülediğini hatırlayınca yeniden şüphe girdabında sürüklenmeye başladı. Cemaat de Hakan'ın listeyi kopyaladığını öğrenmiş olabilirdi. Devletin bütün damarlarına girmiş çete, belki de mobese merkezini tamamıyla ele geçirmişti. Görüntüleri kendisinden gizlemeye cüret edebilirler miydi? Mobese merkezinde listenin kopyasını aldıktan sonra Hakan'ın gittiği yolu şu an izliyor olabilirlerdi. Bu şüphelerle baş edebilmesinin bir yolu olmadığını düşünüp mantığa tutundu. Olabildiğince tedbir al, başka çare yok derken anafordan çıkmaya çalışmış ve kararını vermişti. Sabah ilk iş İstanbul Mobese Merkezi'ne güvendiği bir adamını konuşlandıracak ve sürekli onunla temas halinde bu soruşturmayı yürütecekti. Sehpanın üzerindeki incelemediği son fişinde Hakan'ın öldürülmesinden bir gün öncesine tarihli olduğunu biliyordu. O küçük günlük yaşamın gereksiz kağıt parçası işine duyduğu aşkı içine sığdırmıştı. Hafiyelik tutkusunun eşsiz tablosuydu o an. Hakan'ın listeyi götürdüğü yeri göstermesini arzuluyordu. Diğer fişlerden daha az buruşmuş, en yeni tarihli son kağıt parçasını yavaşça önüne çekti. Yazar kasa lacivert mürekkep ve büyük harflerle Çilek Kafe diye yazmıştı mekanın ismini. Altında küçük harflerle adres vardı. Meltem Caddesi No. 58 Yel Değirmeni Kadıköy İstanbul. Saatin yazılı olduğu sıraya dikkatle baktı. 19.19. 6 çay içilmiş, hiçbir şey yenmemişti. Çalan Hakan'ın listenin kopyasını burada güvendiği birine teslim ettiğini düşündü. Büyük bir yıldız çizip notunu aldı. Günün aydınlanmasına birkaç saat kalmıştı ve artık hiç uyumadığı günlerin zihnini bulandırdığı yaştaydı. Mecbur olduğu için yatağa girdi. Aklında onlarca soru, yüzlerce şüphe çözülmesi imkansız bir düğüme dönüşmüşken uyku zarafetle sokuldu, tül bir perde gibi yorgunluğuna dokunup algılarını kapattı. Birkaç dakika sonra sık sık tekrarlanan kabusun karanlığına düşmüştü. Hep aynı yerden, o korkunç günden başlıyordu lanet rüya. Yaşananların aynısıydı. Dolunayın olduğu lacivert bir kış gecesinin içinde Van'dan Hakkari'ye uzanan yolda ilerliyorlardı. Bozuk yolda önlerindeki zırhlı aracın sarsıntılarını bile hissediyordu. Sağda karla kaplı Sarp dağlar devasa bir duvardan farksızdı ve yol boyunca sonsuza kadar uzanıyordu sanki. Solda sap korkunç bir gürültüyle hırçın hırçın akıyor, ay ışığı altında köpükleri bembeyaz parlıyordu. Emin direksiyondaydı, normalde gevezelikleri bitmeyen Gökhan'la Halit korkunun sessizliğine gömülmüştü. Duvar bitip lacivert gökyüzünün altında bembeyaz ve uçsuz bucaksız dağ zirvelerini gördüklerinde uzun bir nefes üflemişti Halit. Ön koltuktan arkaya dönüp, ''Ulan karakola sağ salim varalım, kurban keseceğim.'' demişti ki bir ışık yaktı ortalığı. Araba savrulurken dağların çığlığı kadar korkunç büyük bir ses içini yardı. Ardından büyük bir sessizlik çöktü. Eti kemiklerinden sökülüyormuşçasına çekilirken küçük cam parçalarını ve etrafa yayılan kanı görebiliyordu. Taklalar atan demirin içinde sert darbelerle savrulurken sessizliği hayret ettiği bir şokun içindeydi. Zap suyunun içinde kendine geldiğinde üç polis de kanlar içinde ve hareketsizdi. Sığ suya çıkıp güçlükle ayakta durdu. Dağlarda alevler patlıyor, devasa mermiler beyaz ince çizgilerle gelip zırhlı araca vuruyordu. Mevzilenmeyi düşünemediği o şok anlarında mermiler etrafından geçerken zaptan çıktı. Ne bir ses duyabiliyordu ne de silahını çekebilmişti. Sadece yere yığıldı. Titrediği ıslak soğuğun içinden yapış yapış sıcak güne çıktı. Karanlığın içinden feryatların, ağıtların karıştığı karmaşaya yürüdü. Güneş tam tepede parlıyordu. İnce uzun yeşil plastik bir palmiyenin bulunduğu meydanda katliamın zifiri dumanı yükseliyordu. Bir yumruğun içinde sıkılmış gibi büzüşmüş otomobillerin arasında, yıkılmış binalarda insanlar yakınlarını arıyor, betonları kazarken elleri parçalanmış kadınlar saçlarını yolup ikizlerinin adını bağırıyordu. Defalarca görmüştü bu katliamı ve kabusta olduğunu biliyordu Çavlan ama uyanamadı. Yine o adam kararmış betonun içinden doğruldu. İki kolunda iki ölü bebek vardı ve ona doğru geliyordu. İkizlerinin kanlı yüzünü görünce çığlık atmaya çalışıyor, sesi çıkmıyor, düştüğü yerde iki büklüm kıvranıyordu. Uyku dayanamadı ıstırabına, paramparça oldu. Gözlerini açtığında çığlığı kulaklarında yankılanıyordu. Zeynep çaresizce elini tutmuş, "Sadece rüya bitti, uyandın," diye tekrarlıyordu. Karısının yüzüne bakmadan elini çekip tuvalete yürürken bir çocuk gibi şefkate ihtiyacı vardı. Musluğu açıp yüzünü altına uzattı. Rüyanın getirdiği kötülükleri böyle kovabileceğini henüz bir çocukken ninesi söylemişti. Hayatın ne kadar korkunç olabileceğini gösteren kabusun hisleri halen içinden temizlenmemişken kızların odasının kapı aralığından melek uykularını izledi. Zeynep ise yatak odasının kapısının önünde gaddar bir savaşçı bedenindeki zayıf çocuğa bakıyordu. Ona sevgisini gösterebildiği tek yol hizmet etmekti. Duşun sıcak musluğunu açtı, bornozunu, saç havlusunu yerleştirdi. Çavlan duşa girmeden önce buğu birikmeye başlayan aynada göğsündeki ve karnındaki kalın yara izlerine uzun uzun bakıp dokundu. Büyük günahının mazeretiydi o ölümcül yaralar ve sıcak suyun buğusuyla kayboluyorlardı. Aynayı silip kalın kaşlarının altında iki çukura gömülmüş küçük gözlerinin içine baktı. Ruhundaki fırtınaların kırıntısı yoktu. İki kaşının arasından genişleyerek uzayan büyük burnunu, cetvelle çizilmiş kadar düz ağzını bir duygu bulmak umuduyla izliyordu. Varoluşunda öfke dışındaki tek ifadenin kaşındaki yarıktan ağzının kenarına kadar inen yara olduğunu düşündü. Suyun altına girdiğinde derisini, etlerini parçalayarak hapsolduğu bedenden çıkmak istiyordu. Tırnaklarını zor tuttu. 11. ayrımın sonu. Sayfa 104.